Ve evet arkadaşlar, AMD tarafında epeydir merakla beklediğimiz yeni nesil Ryzen ya da bir başka ifadeyle ikinci nesil Ryzen ya da bir başka ifadeyle Ryzen 2 işlemci ailesi piyasaya çıkıyor. Bugün itibariyle pek çok yerde detaylı test sonucunu bulabileceksiniz. Bizimle çalışmalarımız artık son dönemece girmek üzere, emin olmak istediğim birkaç ufak konu daha kaldı. Bunların başında da geriye dönük uyumluluk geliyor. Ryzen 7 2700X'i şu an önümde duran Asus'un Crosshair 7'si gibi X470 chipsetli bir anakart yerine halihazırda kullanımda olan X370 Yonga setli bir anakarta taktığımızda performans ne oranda değişiyor? Bu konuyla ilgili testleri ve sağlamalarını tamamladıktan sonra detaylı incelemeyi sizlerle paylaşıyor olacağız zaten. Ama böylesine önemli bir günü, yani yeni nesil Ryzen işlemci ailesinin kullanıcılarla buluşmaya başlayacağı günü es geçmek istemedim ve AMD'nin davetiyle gittiğimiz Almanya'da gerek hava, gerek sıvı soğutma, gerekse de soğutma sistemleri arasındaki en ekstrem çözüm olan sıvı azot, yani LN2 altında Ryzen 7 2700X neler yapabiliyor? Bu işlemciyi sınırlarına kadar zorladığımız zaman ne tür frekans seviyelerine ulaşabiliyor ve o seviyelerde nasıl performans değerleri elde edebiliyoruz? Bunlardan bahsetmek istedim. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve ekstrem koşullardaki overclock değerlerine geçmeden önce ana hatları itibariyle hem modellere hem de bu modeller üzerinde yapılan yeniliklere ve değişikliklere isterseniz yakından bakalım. Bugün itibariyle Ryzen 2 işlemci ailesini başlatan 4 farklı model görüyoruz. Bunlar Ryzen 7 2700 ve Ryzen 7 2700X ile birlikte Ryzen 5 2600 ve Ryzen 5 2600X arkadaşlar. Yeni modellerden sadece Ryzen 7 2700X RGB ışıklandırmaya sahip olan prizm soğutucusunu kullanıyor. Diğer işlemci modelleri ise aşina olduğumuz soğutucularla gelmeyi sürdürüyor. İkinci jenerasyon Ryzen işlemci ailesindeki Zen Plus mimarisinde performansı etkileyen yenilik ve güncellemeleri birkaç başlık altında toplayabilirim. 1 numara 12 nanometre üretim sürecine geçilmesi. Leading Power olarak yorumlanan geometrik güncelleme zar boyutunda bir değişim sağlamazken hız kazandırıyor ve transistör seviyesinde performans artışına vesile oluyor. Laboratuvar değerlerine göre yeni üretim süreci 250 MHz'e kadar frekans artışı sağlıyor ki Ryzen 7 2700X'in otomatik olarak 4350 MHz'e kadar çıkabiliyor olması da bunun bence en büyük göstergesi. Aynı zamanda tüm çekirdeklerin aktif olduğu overclock senaryosunda artık 4.2 GHz'lerden bahsedebiliyoruz ve herhangi bir saat hızında 14 nanometre Ryzen 1 ailesine kıyasla Beaker olarak bildiğimiz çekirdek çalışma geriliminde 50 mV'luk bir kazanım söz konusu. AMD'nin elde ettiği test sonuçlarına göre 14 nanometre ile kıyaslandığı zaman aynı saat hızında %11'lik bir güç tüketimi azalması, aynı güç tüketim değerlerinde ise %16'ya varan performans artışı sağlıyor 12 nanometre üretim süreci. 2 numara, bellek sisteminde yapılan erişim süresi güncellemeleri. Seviye 3 bellekte %16'ya, seviye 2 bellekte %34'e, seviye 1 bellekte %11'e, sistem belleği erişiminde ise %11'e varan kazanım elde edilmiş. Artan frekans ile birlikte işlemci performansındaki temel metriklerden birisi olan IPC, yani döngü başına komut başarımı da %3 yükselmiş. AMD'nin Zen 1 mimarisinde %50'nin üzerindeki artışına ek olarak %3 hiç fena görünmüyor. Üstelik bellek odaklı uygulamalarda bundan daha fazlasından da söz edebiliriz arkadaşlar. 3 numara, işlemci mimarisinde yani Zen'de yapılan güncellemeler. AMD'nin Zen mimarisi temelde 5 yapı taşı üzerinde yükseliyor. Bunlar Pure Power, Precision Boost, Extended Frequency Range, Smart Prefetch ve Yapay Sinir Ağ tahminim. Bunlardan 2 tanesi güncellendi. Aslında daha önce güncellenmişti ama artık Zen Plus mimarisine de karşımıza çıkıyor. Precision Boost 2 kapsamında güncellenen algoritma sayesinde kaç çekirdek yük altında olursa olsun mümkün olan en yüksek çalışma frekansı daha uzun süre boyunca korunabiliyor. Yine 25 MHz'lik kademeli artış yapılıyor ve süreç işlemci sıcaklığı, akım ve çalışma gerilimiyle yönetiliyor arkadaşlar. XFR2 yani Extended Frequency Range 2 ile birlikte sistemde kullanılan soğutucunun performans kabiliyeti takip ediliyor ve ekstra performans artışı sağlanabiliyor. Örneğin kutudan çıkan soğutucuyla kıyaslandığında daha performanslı bir hava soğutucuyla %3'e varan performans kazanımı elde edilebiliyor. Suya sabuna dokunmadan arkadaşlar. Intel tarafında işlemcilerin delete yapılmasıyla elde edilen kazanımlar ortada. AMD tarafı ise ikinci nesil Ryzen işlemcilerindeki entegre ısı dağıtıcısı için yüksek kaliteli indium alaşım lehim kullandığını ve sıcaklığın 10 derece düşmesini sağladığını söylüyor. Tüm bunların yanı sıra artık AMD işlemcilerin bir klasiği olarak çarpan kilidi açık ve 1.3 sürümünde güncellenen Ryzen Master yazılımıyla artık hem zar seviyesinde hem de core kompleks seviyesinde en hızlı çekirdekleri tayin edebiliyoruz, bunları görebiliyoruz ve core kompleks seviyesinde kümelerden birisini kapatarak verimli olan çekirdeklerle ya da daha kabiliyetli olan çekirdeklerle daha yüksek frekans seviyelerini overclock esnasında zorlayabiliyoruz. Bunların dışında artık çok daha fazla bilgiyi de yine Ryzen Master 1.3 yazılımıyla takip edebilmek pekala mümkün. Anakart tarafında ise yeni bir çözüm olarak X470'i görüyoruz. Ama soketle bir değişim yok, geriye dönük uyumluluk devam ediyor. Yani her şeyin merkezinde platform, merkezinde soket AM4 olmayı sürdürüyor. Tabii artık olgunlaşmış bir platforma bakıyoruz. Dolayısıyla daha yüksek frekansta çalışan, daha düşük erişim süresine sahip olan agresif bellek kitlerine destek de çok daha iyi bir seviyede dostlar. İkinci jenerasyon Ryzen işlemci ailesinin özellikleri bu şekildeydi. Peki ekstrem soğutma koşullarında Ryzen 7 2700X ile hangi frekans seviyesine çıkabildik ve o değerlerde nasıl test sonuçları elde ettik? Hadi gelin şimdi hep birlikte bunlara daha yakından bakalım. Ryzen 7 2700X'i Asus'un X470 Yonga setine sahip olan Corsair 7 Hero anakartı üzerinde bakır blok kullanarak sıvı azotla -185 derecede çalıştırdık arkadaşlar. 1.7 volt civarındaki çekirdek çalışma gerilimi ile frekansını 5670 MHz seviyelerine çıkartmayı başardık. Tabii ki buradaki değerler nihai değerler değil dostlar. Zamanla çok daha yüksek frekans seviyelerine çıkılabileceğini de göreceğiz. Çünkü overclock söz konusu olduğu zaman sıvı azotla kullansanız işlemcinin karakteristiği, anakartının durumu, kullandığınız belleğin yapısal özellikleri, sahip olunan BIOS'un bazı detayları ve hatta ortam sıcaklığı bile en yüksek frekans değerlerine olumlu ya da olumsuz anlamda etki edebiliyor dostlar. İşte bundan dolayı bizim ulaştığımız 5670 MHz'i mutlak final değer olarak düşünmemek gerekiyor. 5670 MHz'de Cinebench'in çok çekirdek testinden 2601 puan, CPU Zen testinden ise tek çekirdek için 657, çok çekirdek için ise 7084 puan elde ettik. Örneğin Intel'in 10 çekirdek ve 20 yüzdekli Core i7 7900X işlemcisinin standart değerleriyle kıyasladığımız zaman CPU Zen test uygulamasında 5670 MHz'inde çalışan Ryzen 7 2700X tek çekirdekte %36 daha hızlı, çok çekirdekte ise %30 daha hızlı olmayı başarıyor. Ama tabii ki sıvı azotla hızlaştırılacak bir Core i7 7900X'in bu noktada daha performanslı olup olmayacağını zamanla anlayacağız dostlar. Peki LN2 yani sıvı azotu bir tarafa bırakalım. Piyasadan alacağımız iyi bir sıvı soğutma sistemiyle ne değerlere ulaşabiliyoruz diye soracak olursanız eğer, Cooler Master'ın sıvı soğutma sistemiyle yaptığımız değerlerde tüm çekirdekler aktif 4.3 GHz seviyesini yakaladık dostlar ve o frekans seviyesinde stabil olarak tüm testleri tamamlayabildik. Hava soğutma kullanacaksanız eğer, iyi bir hava soğutma sistemiyle Ryzen 7 2700X'in tüm çekirdekleri aktif 4.1 GHz ile 4.2 GHz seviyelerine çalıştırabilmek de pekala mümkün. Bakın altını çiziyorum. Overclock değerleri değişkenlik gösterebilir. Sahip olduğunuz sistemin karakteristik özellikleri çerçevesinde biraz daha iyi değerleri ya da belki biraz daha kötü değerleri de yakalayabilirsiniz. Bu konuda deneme yanılma yoluyla kendi doğrunuzu bulacaksınız arkadaşlar. Tabii ki overclock hiçbir zaman üreticinin garanti verdiği bir konu değildir. Bunu da aklınızın bir ucunda tutmanızda fayda var arkadaşlar. Bu video kapsamında Ryzen 7 2700X'in eğer sınırları zorlanırsa hangi frekans seviyesine ulaşabileceği ve o frekans seviyesinde ne derece test sonuçları alabileceğini göstermeye çalıştım. Tabii ki sıvı azot günlük hayatımızın bir parçası olmadığı için kimlerinize çok heyecanlı gelmiş olmayabilir belki ama istedim ki teknik olarak en ekstrem soğutma koşullarında bu işlemci neler yapabiliyor sizlerle paylaşmak. Umarım eğlenceli ve faydalı bir videoya imza atabilmişimdir. Detaylı test sonuçlarımız önümüzdeki günlerde sizlerle olacak arkadaşlar. O vakte kadar ben Erdi Özağa izlediğiniz için teşekkür ediyor ve hoşça kalın diyorum.